Ayrım 19.
Sayfa 293. Arnavut Ferhad'ın da buna hakkı yoktu. Hatta belki İsmihan'ın da. Evet, babası Osmanlı Sultanı'ydı ama ya anası? İsmihan'ın annesi de bir Çerkez'di. O bile bir yabancıydı. Hiçbirimizin bu insanların Allah'ına karşı çıkmaya hakkımız yoktu. Böyle düşünerek zihnimdeki isyankar çıkışları bastırmaya çalışıyordum. Öte yandan Hüseyin'den öğrendiğim o cümle aklımdan gitmiyordu. Tanrı mutlaka kendini dine adamış bir dervişi herkesten fazla severdi. Bazen Allah'a ulaşabilmek için gidilen yollarda onun kurallarını bile çiğnemek gerekebilir. Yollar birer araçtır, amaç değil. Yine de bu yöntemin kutsallığından çok emin değildim. Bazen bunun bir çılgınlık olmasından korkuyordum. 39. Perşembe, cuma ve cumartesi birbiri ardına geçti. Her zamanki gibi. O gece her yeri tıpkı düşmanın saldırısına karşı savunma hazırlığı yapan bir komutanın titizliğiyle tekrar gözden geçirdim. İki ayrı dünyanın arasındaki kafesleri kontrol edebilmek için yardımcılarım nöbetleşe sabaha kadar bekleyeceklerdi. Bütün kapı ve pencerelere düşman, baltalarla parçalayabilirmişçesine defalarca baktım. Evet, her yer güvenlik içindeydi. Saldırgandan daha üstün ve güçlüydük. Tek zayıf yer benim yüreğimdi. İsmihan'a iyi geceler dilemek için yanına gittiğimde onu gözyaşları içinde buldum. Valinin karısı ve kızının kollarında hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Onlar da bu üzüntünün nedeninin Ben baskı yapmadım. Kendi istedi. Sen de bize katılır mısın? Ferhat kadehini bana doğru kaldırdı. Söyleyecek bir sözü yoktu. İçtiği ilk yudumla suratında oluşan ifadeden aslında bundan hoşlanmadığını anladım. Ama belli ki kadehten medet umuyordu. Hızla içmeye devam etti. Onu durdurmalıydım. Böyle giderse ne kendine ne de İsmahan'a bir yararı olacaktı. Kibarca içki davetini geri çevirdim ve dedim ki, üzgünüm, sizi rahatsız etmek istemezdim ama küçük bir ricam olacak. Aslında önemli bir şey değil. İstanbul'a kadar bekleyebilir. Efendim çok iyi Farsça bilir. Nedir Abdullah dedi vali. Aslında önemsiz bir şey. Hanımım şiir okuyordu da, şair pek fazla Farsça mecaz yapmış. Şiir çok güzel. Gül ile Bülbül hakkında. Ne yazık ki bilgisizliğimiz tam tadına varmamızı engelliyor. Kitap bende var, odamda ve... Vali gülerek. Korkarım ki benim Farsçam yalnızca savaş alanlarında öğrenilmiş bir Farsçadır. Ben biraz anlarım dedi Ferhat. Her iki cevabı da daha önceden tahmin etmiştim. Eğer bu gece vakit bulabilirseniz memnun olurum. Nasıl olsa hazırlık yaptığım için ben ayakta olacağım. İkisini de eğilerek selamladım. Şifreli aşk mesajlarının ustası olan genç sipahi, benimkini anlamakta hiç zorluk çekmemişti. Bunu gözlerinden anlamıştım. Kadehini masaya koydu. Bir anda havası değişmiş, eski özgüvenli Ferhat oluvermişti. Hareme döndüğümde İsmihan kendisine çok yakışan koyu pembe elbisesini giymiş, saçına başına düzen vermişti. Eğer yarım saat önce onu kendi gözlerimle görmemiş olsam, böylesi bir değişikliğe asla ve asla inanmazdım. Ama hala içinde bir takım korkular, kuşkular vardı. Benim aylardır yaşadığım duyguları şimdi o yaşıyordu. Ama eğer dedi ve bu başlangıç derin bir sessizlikle devam etti. Ya gelmezse? Ya gelir de beni beğenmezse? Ya yakalanırsak? Bunun cezası ölümdür. Bu düşünceler sırtını buz gibi yapsa da yanaklarının al al olmasını engellemiyordu. Bana gelince, geçen aylara göre çok soğukkanlıydım. Artık işler benden çıkmıştı ve kendimi kuşlar gibi özgür hissediyordum. Elini tutup sıktım, beni şaşırtarak yanağıma bir öpücük kondurdum. Sonra tuvalete gidecekmişim gibi dışarı çıktım. Geri döndüğümde İsmihan'ın odası boştu. Sinirli olacağımı, kızının gerdek gecesinde bekleyen bir anne gibi sıkıntıyla bekleyeceğimi sanıyordum. Yakalanma korkusuyla her sesi deli gibi dinleyeceğimi sanıyordum. Ama ışıkları söndürüp kavuğumu çıkardım, hançerimi bir kenara koydum, yatağa uzanıp kendi odamdaymış gibi bir rahatlıkla kısa zamanda uykuya daldım. Uzun zamandır bu kadar güzel uyumamıştım. Uyandığımda kendi odama döndüm. Yatağım dikkatli bir kenara toplanmıştı. Sanki hiç dokunulmamıştı. Ama odanın havasında kesin olan bir şey vardı. Sevişmenin o taze hoş kokusu, bir hadımın odasında asla olmayacak olan. Camı açtım, hiç iz bırakmadan çıkıp gitti. Tıpkı sabah güneşiyle uçuveren çiğ damlaları gibi. Bülbül yerini tarla kuşuna bırakmıştı. Eve doğru uzun yolculuğumuza çıkarken, arabaya atlayan İsmihan hiç görmediğim kadar mutluydu. Geçirdiği gecenin hayatındaki böyle geçecek tek gece olmasını aldırmıyordu. Sevilmiş ve sevmişti. Aşkın mutluluğunu yaşamıştı. Bu onun daima istemiş olduğu şeydi. Aslında onun bu neşeli hali belki de ev sahiplerini gücendirmiş olabilirdi ama buna ne İsmihan ne de ben aldırmıyorduk. Yola koyulduk. İsmihan yüksek sesle şarkılar söylüyordu. Sesi arabadan taşıp kırlara yayılıyordu. Ve sanıyorum bunu uzaklarda bir tepeden, at üstünde bize bakan Ferhat bile duyuyordu. Bu durum epey bir sürdü. Çok iyi vakit geçiriyorduk. Hizmetkarlar bile kahkahalar atıyorlardı. Ne olursa olsun dedim kendi kendime. Bunu yaptığım için asla pişman olmayacağım. Böyle şeyler tıpkı iyi havalar gibi sonsuz değildi. 2 haftayı aşkındır yoldaydık ve İsmihan birden hastalandı. Birkaç gün mola verdik ama hiç iyileşmedi. En titiz tedaviye bile cevap vermiyordu. Sonunda bu halde de olsa yola devam etmekte ısrar edince onu dinledim. İstanbul'a bir an önce ulaşmalıydık. İsmihan neredeyse her yarım saatte bir kusmaya başlamıştı. Su bile içse kusuyordu. Önce zehirlenmiş olabileceğini düşündüm ama böyle bir şey olsa bizler de hastalanırdık. Kaldı ki mevsim böyle hastalıklara uygun değildi. Kaynak suları buz gibiydi. Karlar daha yeni eriyordu dağlarda. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Efendim kim bilir ne kadar kızıp üzülecekti. Ona karısını Konya'dan sağlıklı ve güzel bir çiçek değil, paçavra gibi getiriyordum. Sözümü tutamamıştım. Sonunda bu üzüntüyle İstanbul'a vardık. İsmihan'ı kendi haremimize yerleştirince biraz rahatlamıştım. Selamlığa gidip geldiğimizi ve karısının durumunu paşaya haber vermeye hazırlanıyordum ki İsmihan eliyle beni durdurdu. Hayır Abdullah, durumumu söylememelisin ona dedi. Kendisini bu gece beklediğimi söyle lütfen. Ama hastasın, zor yürüyorsun. Hayır, mecburum buna. Sağlıklı ve çekici olmalıyım. Ayağa kalkıp bir iki adım atmaya çalıştı. Yüzümdeki ifadeden umutsuzluğa düşmüş olacak ki, kolumdan tutup tekrar yanıma oturdu. O Abdullah dedi. Korumaya çalıştığın kadınlarla ilgili olarak bu kadar az mı bilgin var? Onların hamile olduklarını anlayamıyor musun? Duyduklarıma inanamıyordum, şaşkınlıkla. Ama daha önce hiç bu kadar hastalanmamıştın dedim. Çünkü bu defa yaşayacak. Bunu biliyorum Abdullah. Allah dualarımı kabul etti. Ve dileğini yasak aşkla yerine getirdi. Evet diye cevap verdi. Sesinde hiçbir pişmanlık izi yoktu. O halde Efendimizle buluşmalısın bir an önce. Hatta bu gece. Kuşkuya düşmemeli. Evet dedi İsmihan. Sesinde yine bir korku ya da kararsızlık yoktu. O görevini yapacaktı. 40. İşler yoluna girip İsmihan da biraz kendine gelince bu güzel haberi vermek üzere birlikte saray hareminin yolunu tuttuk. Soğuk içecekler ve dedikoduyla geçirilecek bir öğleden sonraydı. Yaşlı Ayva, bebeği güçlendirmek, ona iyi şans getirmek için bütün maharetini kullanacaktı ve bunun yanında tabii ki cinsiyetinde başta anne adayı olmak üzere tüm meraklılara müjdeleyecekti. Bunun karşılığında İsmihan da kutsal yerlere yaptığı geziyi ince ince anlatacaktı. Bazıları da bir köşede daha özel şeyleri öğrenecekti. Nasıl dilek tutulduğunu, nasıl bunun için dua edildiğini. İsmihan kendisine sarılıp öpenler arasında Safiye'yi görmeyince önce üzüldü. Ya benim Safiye'min güzel bebeği nerelerde? 2 yaşına geldi neredeyse. İkisini de görmeyi ne kadar istiyorum. Oo, duymadın mı? Kızlardan biri çenesini tutamayıp konuşmaya başlamıştı. Şehzade Murat babasını dinlemeyip bu sabah İstanbul'a geldi. Artık ok yaydan çıkmıştı. Hepsi birazdan konuşmaya başladı. Sancağı bırakmış. Gece gündüz hiç durmadan at sürmüş. Safiye'nin bütün Manisa çağrılarını reddetmiş. Çocuk büyüdüğü halde bile gitmedi. Diyorlar ki, diye kıkırdadı kızlardan biri. Şehzade arzudan yanıyormuş. Bu kız dedi Nurbanu. Yeni oluşmuş bir nefret sanki elle tutulur gibiydi buz gibi sesinde. Bu sıradan, her zamanki kıskançlık değildi. Belli ki oğlunun gelince onu hemen mabeyinde görmemesine çok bozulmuştu. Sarayın hadımları bu sırada beni çağırıp yardımımı istediler. Neredeyse hepsi zehirlenmişti hadımların. Dün akşam bizi yumuşak başlı yaptığı iddia edilen özel et yemeğinden yiyenlerin hepsi yataklardaydı. Hadım başının yüzü bile yemyeşildi. Benden ona mabeyinde yardım etmemi rica etti. Şehzade aniden geldiği için uzun zamandır durgun olan hayat mabeyinde aniden hareketlenmişti. İsmihan nasıl olsa saray hareminde şu anda güvendeydi. Bu ricayı kabul etmemde bir sakınca yoktu. Zaten o da bunu sorduğumda "Tabii Abdullah, gitmelisin." dedi. "Konuşmalarımız belki çoktan canını sıkmıştır. Haydi git." Hemen başıma saray hadımlarına ait beyaz bir kavuk ve üstüme de kenarı yeşil tüylü bir hırka verildi. Koridorda benimle birlikte bekleyen hadımların karınlarına ağır girdikçe nasıl duvara yapıştıklarını görüyordum. Aslında bu adamlar neredeyse 10 adım aralıkla dizilip nöbet tutuyorlardı. Ama bugün benden başka birinin duvarların arkasında konuşmaları duyacak hali yoktu. Duyduklarım Safiye ile Murad'ın konuşmasıydı. Şehzadenin sesi öfke doluydu. Burada seni çeken nedir? Beni neden bir kenara atıyorsun? Niye burada kalmak zorundasın? Manisa'da yapamadığın neyi yapıyorsun İstanbul'da? O saman arabası işinde başarılı olamadığım için hayal kırıklığına uğradığını biliyorum ama şehzaden bana güvenmelisin. Bunu başarmak için bir yığın yeni yöntem deniyorum. İsyan işini bir yana bırak. Bu hem senin hem de oğlumuzun geleceği için çok tehlikeli. Ayrıca eğer sen benim yanımda olmayacaksan, sultan olmaktan bana ne? Evlenebilir. Murad onun sözünü bıçak gibi kesti. Anneme söz verdim. Ve bir erkek çocuk bile bunu değiştiremiyor. Onun sende de bir değişiklik yaptığı söylenemez. Niye? Ben çocuğumuza bakıyorum. Bir çocuk ağlaması duydum. Küçük Mehmet de içeride olmalıydı. Babasını ilk kez görüyor sayılabilirdi. Gel tatlım, haydi git anneni. Bu ses bir başka kadına aitti. Demek ki Mehmet'in dadısı da içerideydi. Kadını biliyordum. Tombul, yumuşak huylu, tatlı bir kadındı. Kocası ve çocukları Manisa'daydı ve doğduğundan beri Mehmet'i o emziriyordu. Bu sayede Safiye, divanı, limanı, karargahları, müftüyü, hadımının yardımıyla kontrol edip bilgi alabilmek için bol bol vakit buluyordu. Bebekse annesinden daha fazla bu kadına bağlanmıştı, ona güveniyordu. Özellikle de odanın ortasında böyle azgın bir boğa varken. Çocuk, Safiye ona doğru sahte bir ilgiyle yaklaşınca ağlamaya başlamıştı. Evet görüyorum dedi Murat. Sana bala giden arı gibi geliyor. Kavga giderek büyüyordu. Manisa'nın hiçbir şeyi eksik değil. Benim orada doğup büyüdüğümü unutma. Ah evet, nasıl unutabilirim ki? Annen durmadan anlatıp duruyor küçük Murad'ıyla orada geçirdiği güzel günleri. Neden onu alıp yanında götürmüyorsun? İkiniz pek mutlu olursunuz. Manisa bir çocuğun büyümesi için pek uygun bir yer. Ne kalabalık ne de pislik. İstanbul'a benzemez. Orada sıkıntıdan patlıyorum. Ne dedin? Dedim ki orada sıkıntıdan ölürüm. O sessizlikte insanın kulakları hissizleşiyor. Sıkıntı? Orada benden mi sıkılacaksın? Bunu sen söyledin, ben değil. Senin derdin ne? Ben Osmanlı tahtının varisi. Sana yetmiyor muyum? Ben böyle bir şey söylemedim. Ses tonu söyledikleri kadar masum değildi. Yoksa beni aldattın mı? Ha ha ha. Güleyim bari. Bu çok komik. Evet, bu duvarların arasında, etrafta bir yığın hadım ve her adım attığım yerde göz göze geldiğim sevgili annenle. Çocukken haremde anlatılan hikayeleri unutmadım ben. Çamaşır sepetlerinde içeri alınan sevgililer. Eğer bir sevgili ararsam, çamaşır sepetlerinde saklanacak kadar aşağılık birini seçmezdim. Hayır efendim, bir aşığım yok. Ama doğrusu arada yeşil taze hıyarlara gözüm ilişmiyor da değil. Kendime bir iyilik yapmayı... Ne? Seni orospu senin. Aşağılık fahişe. Parayla satın alınan bir fahişesin sen. Dadının alçak bir sesle, korku içinde bebeği annesinden almaya çalıştığını duydum. Herhalde bu rezilane sözleri duymaması için kulaklarını kapatacaktı. Safiye güldü. Elinden ne gelir bu durumda? Söyle. Ben senin ilk oğlunun anasıyım. Sen bana mecbursun artık. Ne yapacaksın? Küçük piçini öldürecek misin? Dadı inledi. Allah korusun ya Rabbim. Hayır, ama başka bir karı alabilirim kendime. Bu haremdeki herhangi bir kadını, her kadını, bu ülkedeki her kadını, bu dünyadaki, umurumda bile değil, istediğin kadarını al. Aldırmıyorsun öyle mi? Kimle yatarsan yat. İlk doğan şehzade benimki. Sana bacaklarının arasındaki kuşunu uçurmayı ben öğrettim. Sana göstereceğim kahpe. Şu Allah'ın cezası dünyadaki herhangi bir kadın. Herhangi bir kadın. Hatta işte şu kadın. Şimdi hem de. Ne? İhtiyar dadı mı? Evet Allah'ın belası. Yapabilirim. Yapacağım. Efendimiz. Efendimiz. Dada önce şaşkınlık ve korku, sonra da acıyla bağırmaya başlamıştı. Çevredeki diğer adımlara endişeyle baktım. Biri yerde iki büklüm kıvranıyordu. Diğerleri ise onun şakaklarını ve bileklerini ovuyordu. Adam birden ayağa fırlayıp tuvalete doğru koşmaya başladı. Midesi yine bulanıyordu. Hiçbir şey duymamışlardı. Duysalar bile buna aldıracak halde değillerdi. Ayrıca zaten içeridekilerin ne konuştukları onları ilgilendirmezdi. Durup dinlemeye devam ettim. Dadı ağlayarak yalvarıyordu. Lütfen efendimiz, acıyın. Çocuk da dadısı ağladığı için ağlamaya başlamıştı. Safiye'nin haşin bir şekilde onu susturmaya çalıştığını duydum. Sonra alaycı bir kahkaha attı ve "Bak babana aslanım," dedi. Azmış bir sokak kedisi gibi. Orospu Murat da bağırıyordu. O sırada kapı açıldı ve zavallı dadı perişan bir halde dışarı fırladı. Bana bakmadan koşarak hareme kaçtı. Düşük şalvarına da, düğmeleri açık yeleğine de aldırmıyordu. "Sen tek değilsin," diye devam ediyordu şehzade. "İstediğim an istediğimi alırım." Böyle işlere kalkıştığında onların kaçıp gitmelerine izin vermemeyi de öğrenmelisin önce. Çocuk avaz avaz ağlıyordu. "Al götür şu Allah'ın belası veledi, yoksa..." Bebeğin yumuşacık yanağında patlayan bir şamarın ardından dehşet verici bir sessizlik oldu ve sonra zavallı masum yavru acı dolu bir çığlık attı. Koridorun ucundaki hadım irkilerek bana dönmüştü. Ben ona bir şey söyleyemeden kapı açıldı. Bu Safiye'ydi. Öfkeden yüzü kıpkırmızıydı. Belki de biraz korkudan. Ama bunu belli etmemeye çalışıyordu. "Ah, sen misin Veniero?" dedi. "Koş hemen çocuğa bakacak birini çağır." Kucağındaki bebeği tutmakta zorlanıyordu. Bunun nedeni ne acemiliği, ne de bebeğin huysuzluğuydu. Zavallı çocuğun yüzünden akan kanın elbisesinin lekelemesinin peşindeydi kalpsiz Sofia. Çocuğu ben almak istedim. Daha önce kucağıma hiç bebek almamış olmama karşın bu işi daha yapabileceğimden emindim. Safiye sert ve kesin bir şekilde. "Hayır, sen değil," dedi. "Ne yaptığını bilen birini bul getir." Babasının iri taşlı yüzüyle yanağı boydan boya açılan çocuk acıdan tıkanmıştı. Sesi çıkmıyordu. Yüzü morarmıştı. Birden patlar gibi tekrar bağırdı ve ağlamaya başladı. Artık daha fazlasına dayanamazdım. Çocuğu Safiye'nin elinden kapıp koşarak birini bulmak için uzaklaştım. Zavallıyı Allah'ın belası anası ve babasıyla bırakamazdım. Ben hareme ulaştığımda arkamdan Safiye'nin İtalyanca küfürleri ve Murad'ın hakaret dolu naraları koridorlarda yankılanıyordu. Haremin revirinde genç bir zenci kız yaşlı dadıya yardım etmeye çalışıyordu. Zavallı kadın bir kenara külçe gibi çökmüş ağlayıp sızlanıyordum. Allah'ım, Allah'ım sen bana acı da canımı al. Mansur'un bu olanları duymadan al canımı Allah'ım. Kucağımdaki Mehmet'i görünce kadın kendi acılarını unutup hemen ileri atıldı. Çocuğun yüzünün yarısı yok olmuş gibiydi. Neredeyse kemikleri dışarı çıkmıştı ve kolum oradan boşalan kanla kıpkızıldı. Çocuk kadının kollarında ya biraz olsun huzur bulduğundan ya da artık iyice kendinden geçtiğinden susmuştu. Dadı gözyaşlarıyla onun yüzünü yıkıyordu adeta. Kolunun kenarlarıyla ve mendiliyle kanı durdurmaya çalıştı. Bu kanama durmaz diye bağırdı. Sana neler yaptılar meleğim benim. Yanındaki kıza döndü. Haydi çabuk ol, koş, Ayva'yı çağır dedi. Kalfa kadın gelene kadar bekledim. Yaradan hala kan fışkırıyordu. Ayva burnundan soluyarak işe girişti. Rengi iyice yeşermişti. Durumun ciddiyeti tavrından belliydi. Öylesine öfke doluydum ki, her şeyi göz alarak Sofia Baffo ve Murat'a iki çift laf etmek üzere dışarı fırladım. Kapının ağzında durdum. Şiddet başka bir şekle dönüşmüştü. Azgın sevişmelerinin inilti ve bağırışları dışarı taşıyordu. Midem bulandı. Kusmak üzereydim. Hala karın ağrılarıyla kıvranan bir hadım beni görünce şu Allah'ın belası yemek değil mi dedi. Benim de kendilerini zehirleyen dün akşamki sofradan nasibimi aldığımı sanmıştı. Bir ya da iki hafta sonra tekrar saraya gittik. Safiye yine canlı ve neşe doluydu. Ne oğlundan ne de Manisa'ya gitmekten söz etti. Haremde dolaşırken zenci kıza yeniden rastlayınca son durumu sormadan edemedim. Çocuğu öyle merak ediyordum ki kızın revir yerine neden alt tabaka hizmetkarların çalıştırıldığı çamaşırhanede olduğunu sormak aklıma bile gelmedi. Büyük Bakır bir kazanın arkasından bana bakıyordu. Gözyaşlarının önce buhardan ötürü olduğunu sandım ama sonra anladım ki hayal kırıklığı ve üzüntüden ağlıyordu. Bana yanağının iltihaplandığını söylediler dedi. Yüzünde daima bir iz kalacak. O güzel, mükemmel yüzde. Ona iyi bakmadılar, eminim. Belki üzerine sineklerin konmasına bile izin verdiler. Allah biliyor. Eğer ben orada kalsaydım canım gibi bakardım ona. Gözümü bir an bile üzerinden ayırmazdım. Gece gündüz başından ayrılmazdım. Ama onun dadısı da çok dikkatli ve titiz bir kadındır. Duymadın herhalde. Hayır, bir şey duymadım. Dada artık burada değil. Nerede? Evine döndü. Mehmet'i bıraktı mı? O mecbur etti kadıncağızı. O? Gözde, Safiye. Çocuğun başına gelenin nedeninin dadının dikkatsizliği olduğunu söylüyor. Bu doğru değil. Hayır dedim. Doğru olmadığını biliyorum. Bunu kıskançlığından, kötülüğünden yaptı. Dadı bana olanları anlattı. Safiye'yi, Murat'ın yapmak istediklerini. Safiye şimdi saraydaki durumunun sandığı kadar emin olmadığını biliyor. Şehzade kolaylıkla bir başkasını alabilir. Kolaylıkla. Kolaylıkla. Neden yapmasın? Belki bu onun aklını başına getirir de çocuğuyla biraz ilgilenir. Aslında çocuğu demek istemiyorum. O kadın anne olmayı hak etmiyor. Zavallı dadı çok daha yakındı bebeğe. Onun annesi gerçekte o kadındı. Ama tabii Safiye çıldırdı. Kadının hayatını zindana çevirdi. Kendiliğinden gitmeyi istesin diye elinden geleni yaptı. Ama dadı çocuğa öylesine bağlıydı ki her şeyi sineye çekti. Ve sonunda Safiye onu kovdu. Ne kadar üzücü bir gündü. Hiç unutamayacağım dadının ve çocuğun birbirinden ayrılışlarını, daha doğrusu koparılışlarını. Kadın arka kapıdan sokağa atılırken çocuk devamlı ağladı. Hem de saatlerce. Ve tabii yüzündeki yara tekrar açıldı ve sonra da iltihaplanmış. Bildiğim bu kadar. Dadıyı uzaklaştırdıktan sonra da beni de onun yardımcısı olduğum için buraya attılar. O sırada çamaşırcı başı içeri girdi. Hala aynı yerde misin kız? Dedi. Hala küçük şehzadenin sütten kesilme ağlamalarından mı bahsediyorsun? Unutma herkes er ya da geçmemeden kesilir. Hem dadının sevinmesi lazım. 2 yıldır ailesinden uzaktaydı. Artık kafasını dinler. Süt meselesi değil yalnızca. Dilerim Şehzade Murat ölene kadar bunun azabını çeker. Çamaşırcı başı iri kıyım bir kadındı. Kolları güreşçi gibiydi. Yüzü çiçek bozuydu ama iyi bir insandı. Yumuşak bir sesle konuşmaya devam etti. Bunlar bizim anlayacağımız işler değildir dedi. Ben de annemden küçücükken koparıldığım için biraz olsun anlayabilirim diye cevap verdi kız.